Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 26 Esfen 1402, Hicri Kameri 5 Ramazan 1445 ve Miladi takvimle 16 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine Tahran Radyosu muhabiri Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, iyi yaşamak sanatı ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Sözcü Kenani, Siyonistlerin İran'ı bölme arzusu mezara gidecek dedi. İran'ın işçilerin haklarını yükseltme alanındaki girişimleri. İşgalci rejimin Gazze'de korkunç cinayetleri sürüyor. En az 39 Filistinli şehit oldu. Ve direniş grupları Filistin'e destek için koordinasyon toplantısı düzenledi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejimin eski güvenlik yetkilisi Mordechai Kedar'ı İran'ın bölünmesine ilişkin iddiasına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Mordechai Kedar, Siyonist rejimin eski güvenlik yetkilisi ve Sedat Begin, Siyonist Düşünce Kuruluşu'nun bir üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin 6 ülkeye bölünmesi gerektiği yönünde küstahça açıklamalarda bulundu. İran'daki farklı etnik kökenlerin kışkırtılmasını bu uğursuz isteğin gerçekleşmesine gerekçe olarak gösterdi. Bu Siyonist yetkili geçtiğimiz yılın Nisan ayında Siyonistlerin bazı komşu ülkelerdeki askeri eylemlerine teyit ederek İran'ı parçalara ayırmalıyız iddiasında bulunmuştu. Bu iddialar Aziz İran'a yönelik kötü niyetlerinin göstergesidir ifadelerine kullandı. Kerani paylaşımının devamında Siyonist düşmanın iç düşüncelerini küstahça ortaya koyması ilk kez olmuyor. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın sürede bu sözleri duymakta ve gururlu hayatına her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam etmektedir. Ancak Siyonistlere bir kez daha hatırlatmak gerekiyor ki İran'ın güzel gövdesini oluşturan çeşitli etnik gruplardan yaklaşık 250 bin kişi son 45 yılda bu toprakların güçlü kalması için canlarını feda etti ifadelerinde bulundu. Sözcü Kenani, İran'ı parçalama arzusunun son 40 yıldaki diğer batıl arzuları gibi mezara gideceğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşleri Yardımcısı Ensiye Hazali, Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'nun 68. toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada Gazze halkının acılarının son bulmasını temenni etti. İşgalci rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 31 binden fazla Filistinli şehit olurken 73 bin kişi de yaralanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali, Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu 68. toplantısına katıldıktan ve 19 ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra Cuma akşamı İran'a gelmek üzere New York'tan ayrıldı. İran Press'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hazali, Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu dönem başkanı ile görüş tatisinde bulundu. Hazali ayrıca Lübnan, Sierra Leone, Suudi Arabistan, Finlandiya, Katar, Türkiye, Ermenistan, Özbekistan, Cezayir, Norveç, Mısır, Libya, Kuveyt, Zimbabwe, Nijerya, Güney Afrika, Umman ve Polonya dahil 18 ülkenin bakanları ve delege başkanlarıyla görüştü. Bu görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu toplantı ve görüşmelerin esas gündem maddesini Gazze'li insanlar, kadınlar ve çocukların teşkil ettiğine işaretle Gazze'lilerin aylardır açık, baskı, cinayet ve çile yaşamakta olduğunu, affedersiniz, açlık, baskı, cinayet ve çile yaşamakta olduğunu, Gazze'lilerin acı ve çilelerinin son bulması için pratik bir kararın alınmasını temenni etti. Hazali ayrıca İranlı kadınların kazanımlarını diğer ülkelerin kadınlarına ulaştırmayı ve kadınların birçok başarı ve kazanımlarını uluslararası örgütler nezdinde gündeme getirmeyi başardıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşleri Yardımcısı ikili görüşmelerde aile meselesi ve ailenin önemi üzerinde görüş birliği sağlandığını ve birçok ülkenin bu harekete katılmaya hazır olduklarını deklare ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözlerinin devamında Amerikalı aktif dernekler ve cemiyetlerle bir araya gelerek onların yüksek sözleri ve sorunlarını dinlediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazar günü sabah saatlerinde resmi bir heyet başkanlığında Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu 68. toplantısına katılmak üzere New York'a gitmişti.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, bu örgütün kurucu üyelerinden biri olarak İran'ın rolünü işaretle Tahran'ın işçilerin haklarını destekleme ve güçlendirme girişimlerini anlattı. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü Gilbert Hongbo ile yaptığı görüşmede İran'ın bu örgüte verdiği önem ve onun siyasi olmayan yapısını işaretle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hala siyasi olmayan ve etnik ve teknik yaklaşımına devam etmekte olduğunu belirtti. Görüşmede İranlı yetkili, İran'ın işçileri ve ailelerinin haklarını destekleme ve güçlendirme çaba ve girişimlerine dikkat çekti. İran Yargı Erki Başkanı Uluslararası İşler Yardımcısı ayrıca İran'a karşı tek taraflı yaptırımlar ve işçiler ve ailelere başta olmak üzere bu yaptırımların halkın hayatı üzerindeki etkilerini işaretle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konuya özel önem vermesini istedi. Garibabadi ayrıca Gasip Siyonist rejimin Gazze'deki suçları ve katliamlarını kınarken İşçiler dahil masum ve savunmasız insanların şehadetine yol açan bu tür barbarca girişimlere karşı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ciddi şekilde müdahale etmesini istedi. Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü ilişkilerinin gelişmesi için Tahran'ın hazır olduğunu belirtti. Görüşmede Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti'nde yapılan girişimler ve Tahran'ın bu örgüte verdiği desteği takdir ederek Gazze'deki vahim durumu ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü'ne bir rapor sunulduğunu belirtti. Hongbo ayrıca İran ile bu örgütün ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşılarken yakın gelecekte İran'a gelmek istediğini belirtti.
Siyonist rejimin Gazze'de mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerinin devamında bu bölgeye düzenlediği saldırılarında en az 39 Filistinli şehit oldu. Siyonist rejimin Gazze'nin iç kesimlerinde yer alan Nuseirat'ın batısına yönelik yaptığı top atışları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 36 Filistinli şehit oldu. Siyonist rejimin Gazze'nin güneyindeki Refah'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarında da bir ezancı şehit olurken iki kişi de yaralandı. Siyonist rejimin ordusu ayrıca Gazze'nin iç kesimlerinde ve güneyinde yer alan El Bureyç kampı ve El Maraga ve El Zehra bölgelerini top atışlarıyla hedef aldı. Siyonist rejimin savaş uçakları Gazze'nin merkezinde 7 katlı bir yerleşim binasına bombaladı. Bu binada yaşayan Filistinlerin enkaz altında kaldığı ifade edildi. Siyonist rejimin Gazze'nin güneyinde yer alan El Kuvvet meydanına düzenlediği saldırıda Muhammed Rifi isimli bir fotoğrafçı şehit oldu. Siyonist rejimin topçuları ayrıca Gazze'nin doğusunda yer alan Zeytin Mahallesi'ni bombaladı. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Hanun kenti de bugün sabah Siyonist rejimin barbarca topçu saldırılarına maruz kaldı. İşgalciler ayrıca El Halil'in kuzeyindeki El Aruk kampındaki Filistinlilere saldırdı. Siyonist rejim askerleri Kalkiliye kenti ve eski Nablus bölgesini hedef aldı. Bu saldırıda birkaç Filistinli genç gereksiz yere gözaltına alındı. Kalkiliye kentinde Siyonist işgalcileri ve Filistin direniş güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi. Haber kaynakları ayrıca eski Nablus bölgesinin çevresindeki Siyonist askerlerin el yapımı bombalarla hedef alındığını aktardı. Gazze şeridinin de El-Aksa tufanı operasyonunun başlaması üzerinden 162 gün geçerken direniş grupları işgalciler karşısında direnmeye devam ediyor. Diğer yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde yer alan Ez-Zehra kentinde bir grup Siyonist askere karşı yeni bir operasyon düzenlendiğini aktardı. Kassam bu tabur güçlerinin bir evin içini patlayıcı taşımaya çalışırken 4 Siyonist askeri TBG ile hedef alarak etkisiz hale getirdiğini belirtti. Siyonist rejimin barbarca saldırılarına rağmen Yediyot Ahronot gazetesi ve Kanal 12 televizyonu Gazze'deki durumu ele alarak Hamas'ın kazanımları ve zaferlerini itiraf etmiştir.
Filistin İslam Medeniyetçi Hareketi Hamas, İslam Mücahit Hareketi Filistin Kurtuluşu için Halk Cephesi ve Yemen Ensarullah Hareketi Siyonist rejime karşı mazlum Filistin milletini desteklemek için gereken koordinasyonların sağlanması için toplantı tertip ettiler. Filistin direniş grupları ve Ensarullah Hareketi bu toplantıda Siyonist rejimin Gazze'de Filistinlere karşı suçlarını ele aldılar. Bu toplantıda Ensarullah Hareketi Kızıldeniz'de operasyonlarını eskisi gibi sürdürme gücüne sahip olduğunu işaretle Amerika ve İngiltere'nin bu hareketi Filistin halkına ve direnişine bağlılığından döndürmek için düzenlediği hava saldırılarının bir sonucu olmayacağını vurguladı. Filistin direnişi temsilcileri Ensarullah'ın önemli ve eksen rolünü takdir ederken direniş gruplarının Ensarullah ile ilişkilerinin derinliğinin altını çizdiler. Bu toplantıda mübarek Ramazan ayında gerginliğin tırmanma olasılığı için hazırlıklı olma ve Refah'ta olası çatışmaya hazır olmak ve hareketlerin bütünlükçü rolünü güçlendirme çerçevesinde düzenlendi ve katılımcılar ateşkes ve ilgili gelişmeler ve hareketlerin Siyonist rejimin saldırılarını durduracak ve Filistin halkının taleplerini karşılayacak anlaşmaya varma bağlarına vurgu yaptılar. Direniş grupları bir araya gelirken işgalci rejim İsrail Gazze'de ateşkes sağlama girişimlerini baltalamaya devam ediyor. Bu arada Hamas siyasi büro üyelerinden Basım Naim Hamas'ın ateşkes ile ilgili önerisini sunduğunu ve Katar ve Mısır tarafından resmi yanıtı beklediğini işaretle güçlü konumda müzakere halinde olduklarını söyledi. Naim Hamas'ın Gazze'ye saldırılarını durdurması, göçmenlere geri dönmesi, işgalden geri çekilmesi ve insani yardımların girişinden az bir şey kabul etmeyeceğine ve güçsüz bir konumda müzakereye girmeyeceğine, işgalci rejimin Başbakanı Netanyahu'nun kendi kişisel hedefler için müzakereleri etkisizleştirme peşinde olduğunu kaydetti. Öte yandan Siyonist Yediyot Ahronot gazetesi, Hamas'ın Gazze'de bazı siyasi hedeflerine ulaştığını ancak İsrail bu hedeflere bile yakınlaşmadığını yazdı. Siyonist rejim Batı'nın desteğiyle El-Aksa tufan operasyonundaki yenilgisini telafi etmek için Gazze'de insanları yoğun şekilde katliam etmeye başlamıştır. Bu rejim Gazze'ye açılan geçitler ve kapıları kapatarak Gazze'yi bombalamakta, Siyonist rejimi Filistinlere yönelik cinayetlere, küresel tepkilere de yol açmıştır.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Elber Hussi, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin Gazze'de liman inşa etmeye ilişkin yeni ortak komplosu hakkında uyarıda bulundu. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Elber Hussi, insan yardımların denizden ulaştırılması amacıyla önerilen limanın Gazze şeridindeki Filistinlerin tehciri için kullanılabileceği uyarısında bulundu. Filistin yetkili Berghusi, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerin Gazze'ye insan yardımları ulaştırmak için önerdikleri limanın inşasının birkaç ay sürebileceğini belirtti. Liman önerisinin aslında Gazze şeridine uygulanan abluka konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluklardan kaçmak olduğunun altını çizen Berghusi, Amerika dilerse İsrail'i tüm sınır kapılarını 24 saat içinde açmaya zorlayabilir dedi. Nitekim inşa edilecek herhangi bir limanın İsrail idaresinde olacağını ve İsrail'in bunu Gazze şeridini yeniden işgalini sağlamlaştırmak için kullanabileceğini dikkat ederken Berghusi şunları kaydetti. İsrail'in Gazze şeridindeki halkın tehciri için bu limanı kullanabileceğine dair ciddi endişeler söz konusu. Böylece İsrail vatanında kalma direnci gösteren Filistin halkına karşı güç kullanarak başaramadığı etnik temizlik planını uygular. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze şeridine paraşütlerle atılan yardımların açlık krizini çözemeyeceğinin altını çizen Berghusi, çünkü havadan atılan yardımlardan bir bölümünün denize veya sınıra yakın İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerine düştüğünü aktardı. Berghusi, Gazze'deki açlık krizi için tek çözüm yolunun Refah sınır kapısının açılmasıyla ablukanın kırılması ve daha sonra İsrail'in diğer sınır kapılarını açmaya zorlanması olduğunu ifade etti. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri, Gazze'de 700 bin kişinin kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. İşgalci rejim İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarında 31 binden fazla Filistinli şehit olurken 73 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
İtalyan Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine ilişkin önerisini eleştirdi. Verona kentinde katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlayan Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmesine ilişkin ben NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Tajani, uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile savaşa girmiyoruz. Biz Kiev'e her türlü askeri, ekonomik ve teknik araçları veriyoruz ama savaşa gitmek bana hata gibi görünüyor ve tüm İtalyanlar bunu istemiyor ifadesini kullandı. İtalyan birliklerinden Ukrayna'ya gitmesinin söz konusu olmadığını da yineleyen Tajani, İtalyan ordusunun Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada, Lübnan'da, Irak'ta ve Afrika'da iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu kaydetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Ukrayna'ya yönelik 9 Mart'ta İsviçre Radyo Televizyonu'na verdiği mülakatta sarf ettiği durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum sözlerinin tepkisiyle karşılandığı anımsatan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakın zamanda 20 ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımı ile Paris'te düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada NATO'nun Rusya'ya karşı savaşta Kiev'e yardım için Ukrayna'ya güç göndermesini önermişti. Macron'un bu önerisi Avrupalı yetkililerin tepkisine de yol açtı. Onlar resmen bu talebi kabul etmeyeceklerini deklare ettiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerin Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik'e demedicinde, Batı ülkelerin Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini söyledi. Zaharova, bu kolektif Batı'nın bir tür sabotaj eşindeki aktivasyon açısından eşi benzeri görülmemiş bir olay dedi. Devlet başkanlığı seçimleri konusunun sadece Rusya için önemli olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Zaharova, sadece tüm dünya izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onun küçük bir kısmının, yani küçük ama pis kokulu bir böceğin nasıl sürekli bizim için bir şeyleri bozmaya, bize mümkün olan her şekilde zarar vermeye çalıştığını görüyoruz diye konuştu. Zaharova, yurt dışında 51 ülkede gerçekleşen oylamanın sona ermek üzere olduğunu belirterek, bilgiler neredeyse dakika başı değişiyor ama bu sabah itibarıyla 62.662 vatandaşımız yurt dışında oy kullandı dedi. Öte yandan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Batılı ülkelerin desteğiyle hakerlerin Rusya başkanlık seçimlerini tahrip etmeye çalıştığına değinerek, dost olmayan ülkelerin Rusya başkanlık seçimlerine karşı girişimlerinin bir etkisi olmadığını ifade etti. Rusya'nın şimdiki devlet başkanı Vladimir Putin, Komünist Parti'den Nikolay Haritonov, Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov ve Liberal Demokrasi Partisi'nden Leonid Slutsky Rusya başkanlık seçimlerine aday olmuştur. Rusya'da başkanlık seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısının 114.212.734 kişi olduğu, bunlardan 112.309.947'sinin Rusya'da yaşadığı bildirilmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız siyasi yorumlar ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'da kadın haklarına karşı dünyada zihinlere dayatılan yalan, Amerika kadınlara tecavüzün beşiği başlığı altında. ...8 Mart 2024'te Birleşmiş Milletler'in Gerçekleri Araştırma Komitesi bir raporda İran'da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kurumsallaşmış ayrımcılığın insan haklarının ihlali ve insanlığa karşı suç anlamına geldiğini değerlendirdi. Elbette İranlı yetkililerin tepkisiyle karşılanan bir konu. Bu eyleme yanıt olarak İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kinani şunları söyledi. Başta Almanya olmak üzere bazı Batı ülkelerin insan haklarını gülünç bir şekilde sergilemeleri ve Kasım 2022'de bağışladıkları paralarla ve İran'ın iç istikrarsızlaştırma projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla oluşturulan sözde araştırma komitesi gerçeklerin çarpıtılması ve yalanların organize bir dizisini İçeren bir rapor yayınlamak yalnızca gerçeği bulmakta başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda gerçekleri bilinçli bir şekilde ortaya koymuştur. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü sözde Uluslararası Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin yakın zamanda sunduğu bir rapor, Alman, İngiliz, Amerikalı ve Siyonist kurucuların gündemine göre hareket ettiğini ve maaşlarını onlardan aldığını gösterdiğini belirtti. Kinani, İran'ın iç istikrarsızlaştırma projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu ülkelerin İran halkından intikam alma niyetinde olduğunu vurguladı. Kinani açıklamasını şöyle sürdürdü. Batı ülkeler İran'a yersiz müdahaleler yerine kendi ülkelerindeki insan hakları ihlalleriyle uğraşmalı. Özellikle insan haklarına ve kadın haklarına karşı zerre kadar dürüstlük ve şefkatleri varsa Gazze'de binlerce insanın hak ihlalleriyle uğraşmalıdır. Onlar %70'inden fazlası kadınlar ve çocuklardan oluşan 30 binden fazla Filistinlinin katliam edilmesini göz önünde bulundurarak Gazze'deki soykırıma destek vermeliler. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Gazze'de yaşayan İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan ve yakın zamanda serbest bırakılan bazı Filistinli kadınlarla görüştük. Siyonist askerlerin acımasız işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını vurguladılar. İşgalci askerler bu kadınları tecavüzle tehdit ederek onları tamamen soymaya zorladı. İsrail askerleri bu kadınların ellerini ve gözlerini uzun saatler boyunca bağlayarak hayvan kafeslerine benzer kafeslere koydu. İhtiyaç duydukları gıda, ilaç, tedavi ve malzemelerden mahrum kaldılar. Çocukların görmekten mahrum kaldılar. İsrail ordusu da onların mallerini yağmaladı. Filistinli kadınlara vahşice işkence etmek ve onlara kötü muamele etmek İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım suçu ile paralel olarak savaş suçlarından biri ve insanlığa da karşıdır. Uluslararası Kızılaş Komitesi'nden üzerine düşeni yapmasını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özellikle kadın ve kız çocukların durumlarını araştırmasını istiyoruz. Ama hepsi bu değil. Kadın meselesinde Amerika ve Avrupa'nın iş durumuna bakmak fena olmaz. Amerika'nın suç merkezinin raporuna göre bu ülkede her gün ortalama 1,871 kadın cinsel saldırıya uğruyor. Amerika ordusundaki her 3 kadından en az birine tecavüz ediliyor istatistikler. Amerika ordusunda çalışan kadınların %90'ının Fars Körfezi Savaşı sırasında tecavüze uğradığını gösteriyor. George Mason Üniversitesi'nin istatistiklerine göre her 3 Amerikalı kadından biri hayatı boyunca cinsel tacize uğruyor. Bu istatistiklere göre kadınların %19'u hayatları boyunca en az bir kez tecavüze uğruyor. Ayrıca Amerikalı kadınların yaklaşık %43'ü hayatlarında cinsel şiddete maruz kalıyor. Dünyaca ünlü bir dergi olan Forbes dergisine göre dünyada tutuklu kadınların yaklaşık 3'te 1'i Amerika'da tutuklu bulunuyor. Yani Amerika'da 201 binden fazla kadın mahkum var ve bu ülkedeki hapishane nüfusunun %10'unu oluşturuyor. Avrupa'da da daha iyi bir durum görmüyoruz. Örneğin İsveç'te her 4 kadından biri tecavüze uğruyor ve Adalet Bakanlığı'nın İngiltere ve Galler'deki cinsel suçlara ilişkin genel değerlendirmesinde yayınlanan istatistiklere göre yaklaşık 85 bin tecavüz gerçekleşti. İstatistikler her 5 Britanyalı kadından birinin 16 yaşından önce cinsel şiddete maruz kaldığını gösteriyor. İngiltere Kadına Yönelik Şiddete Mücadele Enstitüsü, İngiliz üniversitelerinde son 2 yılda kız çocuklarına yönelik 463 cinsel saldırı vakasının kaydedildiğini açıkladı. Bu durum, bu ülkedeki üniversitelerde akademik yıl boyunca cinsel saldırının reddedildiğini gösteriyor. Global Research internet sitesinin haberine göre Amerika Afganistan'a saldırdığında orduya bağlı özel kuvvetler Afganistan'ın Belh vilayetinin Çahar Bulak bölgesindeki bir köye saldırdıktan sonra çok sayıda kadına tecavüz ettiler.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Oppenheimer neden Amerikan hükümetinin favorisi başlığı altında? Oppenheimer atom bombası yapıldıysa bunun düzeni sağlamak için olduğunu ve lütfen Amerika'nın cephaneliklerini kötüye kullanmayın demeye çalışıyor. Oppenheimer aslında vahşiliğe karşı medeniyet fikrini yansıtıyor. J. Robert Oppenheimer, atom bombasının babasının adıdır ve Christopher Nolan onun hayatını konu alan Oppenheimer adlı bir film yazıp yönetmiştir. Bu film 2023 yılında gösterime girmiş ve 2024 Oscar'larında 13 kategoride aday gösterilirken 7 Oscar kazanmıştır. Nolan filmin başında istediği her şeyi getirdi ve filmin geri kalanında bunu detaylandırmaya çalıştı. Tarih sayfaları Amerika'nın dünya halklarına karşı işlediği bazı bilimsel gelişmeler sayesinde işlediği suçlarla doludur. Temelde Amerika güce inanır ve caydırıcılığı da bu konuda ele alır. Elbette bu filmde bilimin Amerikan gücünün üretimine hizmet ettiği çok iyi gösteriliyor. Oppenheimer'in filminin hikayesine yukarıdan baktığınızda Amerikan toplumu arasındaki çatışmayı net bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu çatışmanın doğası nedir? Bir politikacı ile bir bilim adamının birbirleriyle temel farklılıkları vardır. Nolan, politikacıların bomba attığı ve bilim adamlarının bomba ürettiği bir toplumu tasvir ediyor. Amerikalı bilim adamlarının acı ve pişmanlık dolu günleri ve politikacıların politikaları, Amerika'nın dünyayı yönetme stratejisinin türünü açıklamaktadır. Ve zafer için insanlık dışı eylem ve bu acı ama gerçek bir strateji olarak kabul ediliyor. Oppenheimer'in filmi, politikacıların güç peşinde koşarken konumlarını kötüye kullanmalarının kötü olduğunu, ancak hiç kimsenin atom bombasının ve onu yapanların doğasından şüphelenmemesi gerektiğini göstermeye çalışıyor. Çünkü bu bomba askerlerin hayatını kurtarıyor ve savaşın devamını engelliyor. Onlara göre bilim adamlarının önemli bir görevi vardır. İcat etme ve ilerleme görevi ve politikacının kararını vermesi gerekir. Elbette kimse insan hayatının değerini nasıl hesaplıyorsunuz ya da neden yıllar sonra bu trajediden dolayı kimse özür dilemiyor diye sormuyor. Onlara göre dünyada yeni düzeni kabul etmesi gereken kimi vahşiler her zaman vardır. Ama onlar kabul etmedikleri için onların haddini bildirdik. Bu çalışma bu yeni düzeni de bilmeniz gerektiğini, bu yeni düzenin ahlaki ve insani değil hesaplı olduğunu defalarca vurguluyor. Oppenheimer her ne kadar başarılı olsa da sizi eğlendirmek için burada değil. Film o kadar karmaşık ki dışarıdaki izleyici için eğlenceli olmaktan ziyade dolambaçlı bir hikaye, ama Nolan sizi anlatının labirentine sokmayı, birçok çatışmanın içine girdirmeyi, bir düzeni bozmayı ve yeni bir düzen yaratmayı başarıyor. Oppenheimer'ın filmi uluslararası toplumun tüm eleştirilerine yanıt olarak nihayet Amerikan bombalarına gerekli demek istiyor. Onlara göre kendi kendini yetiştirmiş bir Amerika'nın mücadele etmesi gereken bir dış tehdit her zaman vardır. Almanlar savaş cephesinde yenilgiye uğratıldığında bile bu süreç kitle imha silahı olarak atom bombası Japon halkının üzerine atılana kadar durmuyor. Filmin her anında atom bombası projesinden bilimsel bir başarı olarak bahsedildiğini ve bu gerekliliğe karşı yeniden bir Sovyetler Birliği kurulduğunu görüyorsunuz. Filmin iyi bir şekilde yer verilen bir bölümde Oppenheimer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na şöyle diyor: "Ellerime kan bulaşmış gibi hissediyorum ve bu mesele dünyayı kurtarmak ve barışı tesis etmek isteyen aynı hesapçı mesafeli aklın vurgusudur."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Kremlin'in sözcüsü Putin'in Ankara ziyaret sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmelerin gündeminde ikili işbirliği, bölgesel konular ve Ukrayna krizinin yer alacağı vurgulandı. Biz dünkü sohbetimizde Türkiye-Rusya ilişkiler çerçevesinde sizler için hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü sunduk. İki ülke arasındaki münasebetlerin nasıl bir düzeyde geliştiği ve gündemde bölgesel gelişmelere paralel olarak bunların nasıl değerlendirildiği konusuna değindik. Bugün de yine konumuza ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü sunuyoruz efendim. Şimdi efendim, Sayın Putin'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya bir ziyarette bulunacağı geçiyor haberlerde bildiğiniz gibi. Mevcut aşamada Rusya'nın Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye ihtiyacı var mı Yani Türkiye'nin Rusya ile bu tür ilişkileri olan bakış açısı ve bakışını nasıl değerlendirirsiniz siz efendim?
Elbette ki her ülkenin birbiriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye, çıkar ilişkilerine dayalı ilişkilerini daha üst segmentlere çıkarmaya ihtiyacı olduğu aşikardır, açıktır. Her ülke bunu ister. Daha fazla ülkeyle, özellikle stratejik anlaşmaları olan ülkelerle ticaret hacmini geliştirmeyi bütün ülkeler ister. Bu gayet doğal bir şeydir. Sorunuzun cevabını Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un ağzından vermeye çalışalım. Mesela Peskov diyor ki Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamasında ziyaretin olası tarihine ilişkin henüz net bir şey yok. Şubat ayında olacağının konuşulduğunu ifade ediyor ama ziyarette geniş bir yelpazede çok sayıda konunun ele alınacağını, bu görüşmelerden her birinin gündem bakımından oldukça zengin olduğunu, bu elbette her şeyden önce Rusya-Türkiye ikili ilişkileri ve ticari ekonomik işbirliğimizdir diyor. Elbette tabii ki Ukrayna dahil bölgesel sorunlar da bu görüşmelerin ana ekseninde olacağını özellikle ifade ediyor. Türkiye bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir duruş sergilediğini ifade ediyor Peskov. Bizimle ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam ediyor diyor. Bazı batılı ülkelerin Türkiye'ye bu konuda baskı yaptığını işaret ediyor ve diyor ki Türkiye çoğunlukla da küstahça bir şekilde bu baskılara maruz kalıyor. Türkiye'yi kendi çıkarları aleyhine bizimle etkileşimlerini tamamen kopartmasa da en aza indirmeye, zorlamaya çalışıyorlar diyor. Ama Türkiye egemenliğini koruyor, değerlendirmesinde bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. Bu gayet doğaldır. Elbette ki Türkiye ile ticari ilişkileri, enerji, başka alanlardaki ilişkilerinin Rusya için çok önemli olduğunu yetkili ağızlar ifade ediyor bunu. Yani bu yorum olmaktan öte önemli bir açıklama, altı çizilmesi ve düşünmesi gereken önemli açıklamalar olarak görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin de aynı şekilde Ruslarla, özellikle doğalgaza bağımlı bir ülke olması hasebiyle ilişkileri var, turizm açısından ilişkileri var, özellikle gıda açısından Rusya'ya, Rusya ile ilişkileri var. Dolayısıyla da milyarlarca dolarlık ticari ilişkileri olan bir ülkeyle işte Amerika'nın, Batı'nın bu kadar dayatmasına, zorlamasına rağmen hala ilişkilerini ve ambargolarını da takmayarak ilişkilerini devam ettirmesi elbette ki önemlidir. Bunun altını çizmek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Ankara bir NATO üyesi olarak sizce ne kadar Moskova'nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyor acaba?
Elbette bu konuda her ülkenin çıkarları, menfaatleri söz konusu. Dolayısıyla da altını çizmemiz gereken ayrıntılardan birisi şunu ifade etmek istiyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye geçmişte yaptırımlardan çok çekti. Komşularımıza ve partnerlerimize karşı yaptırımlar bizim ekonomimize zarar veriyor dedi. Bu yüzden yaptırımları duyduğumuz zaman bunu onaylamıyoruz. Bu yüzden Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadık ve siyasi işbirliğini tercih ettik diye altını kalın çizgilerle çizen açıklamalarda bulundu. Bunu hatırladığımız zaman dolayısıyla bunun kendisi bile Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek önemli açıklamalardı. Rus tarafı da aynı şekilde Türkiye ile olan ilişkilerine büyük önem atfettiğini, Batı'nın ve Amerika'nın dayatmasıyla Batı'nın Rusya'ya yönelttiği ambargolar ve bu ambargoları delen Türkiye'ye yönelik de zaman zaman tehditvari açıklamaları da vardı Amerika'nın. Özellikle Türk şirketlerine yönelik açıklamaları da vardı. Tehditvari açıklamaları da vardı. Ve buna rağmen, bütün bunlara rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler son birkaç yılda neredeyse 2,5 kat, 3'e yaklaşan oranda arttığını, bunun 65 milyar dolara evrildiğini ve önümüzdeki günlerde belki de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin ardından bu ticaret hacminin 100 milyar dolarlara çıkacağının altı çiziliyor. Dolayısıyla ifade etmek gerekirse elbette ki bütün bunlar Rusya'nın çıkarına. Rusya ile Türkiye ilişkilerinde Rusların da özellikle turizm, enerji alanlarında, farklı alanlarında Türkiye'ye yönelik olumlu bakış açısında Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda hareket edildiğinin altını çizebiliriz. Bütün bu baskılara, Amerikan ve Batı ambargolarına rağmen hatta Avrupalı ülkeler Türkiye üzerinden Rusya'ya ticaret yapma noktasında girişimlerini de hatırlatmakta fayda var. Kasım ayında özellikle ve bu Ocak ve Şubat ayında 2024'ün Şubat ayından itibaren Putin'in Türkiye'ye gelmesiyle beraber farklı şeylere tanıklık edeceğimizi de ifade etmek gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Türkiye-Rusya ilişkiler çerçevesinde bugünkü röportajımızı dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kani'nin yaptığı röportajda Siyonist rejimi Ramazan boyunca gerçekleştirilecek operasyonlardan duyduğu kaygı ve dehşeti anlattığına yer verilen bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran televizyonunda yaptığı röportajda konuşan General Kani, Gazze Savaşı ile ilgili konuşup Siyonist rejimin durumunu analiz etti. General Kani, Siyonist rejimin Ramazan ayında Batı Şeria'daki Filistinli gençlerin operasyonlarından duyduğu korku her zaman vardı ve bu korkunun bu yıl zirveye ulaştığı aşikar vurgusunda bulundu. General Kani bu röportajda şunları da söyledi. Siyonist rejimin Ramazan ayında Filistinli gençlerin Batı Şeria'daki operasyonlarından her zaman bir korkusu vardı ve bu korkunun bu yıl zirveye ulaştığı aşikar. İranlı komutan Aksa Tufanı operasyonunun özelliklerinden biri de tüm dünyanın gerçek anlamda imtihan edilmesiydi dedi. Filistinli savaşçıların moraline değinen devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı şunları da söyledi. Savaş alanındaki Filistinli savaşçıların Hamas müzakerecilerine mesajları var. Biz direniyoruz. Siz kararlı bir şekilde müzakere edin. Kani sözlerine şöyle devam etti. Bu savaşçılar bu alanı özel niteliklerle yönetiyor ve yeteneklerini keyif alınacak seviyeye çıkarmışlar. Aksa Tufanı operasyonunun tasarımına ve uygulanmasına hayran kaldığını belirten Kani, direniş savaşı sadece silah ve aletlerle değil aynı zamanda derin dini ve ruhsal kökleri olmalı dedi. Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı şunları söyledi. Bu operasyona katılan güçlerin üçte biri Kur'an hafızlarından oluşuyordu ve bir kısmı da şehit edilinceyi kadar Siyonistlere karşı direnme görevine sahipti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in işitme engelliler milli futsal takımını tebrik mesajını konu ettiği bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Türkiye'de düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarında
büyük bir başarıya imza atan İran İşitme Engelliler Milli Futsal takımına tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Türkiye'de düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarında büyük bir başarıya imza atan İran İşitme Engelliler Milli Futsal takımını tebrik etti. Reisinin mesajında bu başarıdan dolayı İşitme Engelliler Milli Futsal takımının tüm antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarını takdir eder, İran halkına tebrik ederim ifadesine yer verildi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları 2-12 Mart tarihlerinde düzenlendi. Olimpiyatlara Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.
Hemşehri gazetesinde İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin 2024 Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak tatbikatına devrim muhafızları donanmasına eklenen yeni savaş gemileri de katılmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin 2024 Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak tatbikatı başladı. Bu tatbikatta Şehit Mahmudi gemisi, Şehit Hacı Kasım Süleymani gemisi, Şehit Ebu Mehdi El Mühendis gemisi, Şehit Tevessülü gemisi ve devrim muhafızları deniz kuvvetleri helikopterleri de 2024 Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak tatbikatta İran ordusu deniz kuvvetleriyle birlikte performans sergileyecek. Devrim muhafızları donanmasına eklenen yeni gemiler bu ortak tatbikata ilk kez katılıyor. Söz konusu gemiler okyanuslarda uzun görevlerde bulunma ve son gelişmiş silahları taşıma ve kullanma yeteneğine sahiptir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugün yine önceki sohbetimizin devamında İranlıların eski zamanlarda su tasarrufu ve taşımacılığı konusundaki çalışmalarını ele alacağız. Chua Zembil, M.Ö. 13. yüzyılda Elam Kralı Untaş Napirrisha tarafından kurulmuştur. Asur arşivlerine göre bu mekandan Dur Untaş kenti olarak söz edilmiştir. Muazzam ve ünlü bir kent olarak mabet ve saraylarına su taşıma sistemi en az muazzam binaları kadar dönemin mimar ve mühendisleri tarafından özenle inşa edilmiştir. Bugünkü sohbetimizde çuval zembil su sistemine değineceğiz.
Dünyanın en eski ve İran ve hatta belki dünyanın tarihi su yapılarından en önemlisi çuval zembil zigoratının yanında ve Şuş kentinin güneydoğusunun 45 kilometre uzaklığında çuval zembil arıtma tesisleri olarak da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Bu tesislerde bileşik kapıların fiziksel kanunu, zift ve tuğla gibi ilgili malzemeler ve eğilimli düzeyler ile Kerhe Nehri'nin suyu 45 kilometre uzağa taşınarak arıtılıyordu. Miladan 13 asır önce hüküm sürmüş olan Elam Kralı Untaş Napirişah, Dur Untaş kentinin inşasını emretmiştir. Bu kente iç içe 3 sur bulunuyor ve ana girişi ise büyük kalenin üzerine inşa edilmiştir. Kentin merkezinde ve en yüksek bölgesinde ise çuval zembil zigoratı inşa edilmiş ve birinci ile ikinci kaleler arasında ise saraylar ve küçük mabetler yapılmıştır. İkinci ve üçüncü kaleler arasında krallık sarayı, krallık mezarlığı ve kentin su arıtma tesisleri varmış. Söz konusu sarayların birinde ise yeraltı 5 mezar keşfedilmiştir.
İki kelimeden oluşan çuval zembil, höyük sepeti anlamına gelir. Kentin adı, bölge yakınında halen konuşulmakta olan Bahtiyari lehçesinde de tepe anlamında kullanılır. Zira görünüşü tepe üstünde ters çevrilmiş bir sepete benziyor. Arkeologlar ise ona Dur Untaş yani Elam Kralı, Untaş'ın kalesi diyorlar. İnşa edildiğinde yüksekliği 52 metre ve 5 katta inşa edilen binadan günümüzde sadece 25 metresi ve 2 katı geriye kalmıştır. Çuval zembil her kenarı yaklaşık 25 metre olan kare şeklinde etrafını daire şeklinde surlarla çevrilmiş şekilde inşa edilmiştir. Bu mabedin o döneme ait keşfedilen diğer ziguratlardan farkı ise her katın temelindedir. Mezopotamya'da inşa edilen ziguratlar bir üzerine inşa edilmiştir. Fakat Şuş kentindeki çuval zembil mabedi katlarının her biri yer üzerine ve birbirinden ayrı olarak inşa edilmiştir. Birinci ve beşinci katları hariç diğer katlar kerpiç ile doldurulmuş, dış cephe ise tuğla ile kaplanmıştır. Tuğlaların üzerinde ise Elam dilinde birçok yazı yazılmıştır. Ziguratın her tarafında muhtemelen sağanak yağışlar için bazı su yolları ve oluklar göze çarpıyor.
Zigurat genelde piramit şeklinde ve birkaç kata inşa edilir ve çok sayıda basamakla üst katlara da ulaşılırdı. Mezopotamya'da ziguratların geçmişi bin yıllara da dayanıyor. Ve genelde milattan önce 2200 ila 550 yılına dayanıyor. Ziguratların varlık felsefesi konusunda 3 teori söz konusudur. Onlar bahar sellerden buğdayları korumak için inşa edilmiştir. Bu büyük ziguratlar İran platosu etrafındaki kutsal dağlardan taklit edilerek inşa edilmiştir ve en güçlü teori ise onlar gökyüzüne tırmanmak için bir merdiven olma teorisidir. Ziguratlarda tanrıların heykelleri saklanır ve onlar için dini ayinler düzenlenirmiş. Bu mabedin bir şaheser olması nedenlerinden biri su ulaştırma sistemidir. Untaş Narişa emri üzerine Dez Nehri'nden 45 kilometre uzunluğunda bir kanal inşa edilmiştir. Su Heftepe ve Huzisan Ovası'ndan geçtiği için bulanırmış ve bu yüzden halkın kullanılması için arıtılması gerekiyormuş. Dur Untaş kentinin dış kalesinin yakınında büyük bir su mahzeni, 3. karenin dışında ve içinde de bir havuz, küçük ırmaklarla birbirine bağlı şeklinde bulunuyor. Kanal vasıtasıyla D Dez nehrinden kente ulaşan su bu mahzene akıtılır. Buradaki su mahzende iri ve ince kum, kömür malzemelerden geçirilerek arıtılmış vaziyette kalenin içindeki havuza akıtılıyormuş.
Tahran Radyosu.
Çuğa zembil su taşıma sisteminde yapılan ince ve dakik hesaplamalar günümüz mühendislerini hayrete düşürmüştür. Bu tesisler ve su arıtma yöntemi ise bin yıllar öncesindeki inşaat mühendislerinin çok zeki ve becerikli olduklarını gösteriyor. Hidrolik tesisler suyu bir kanaldan daha küçük olan 9 kanala ardından bir havuza aktarıyordu. Söz konusu kanallar kentin etrafındaki kalelerin altından geçiyordu. Kentin dışında büyük bir mahzen ve içinde de küçük havuzlar bulunuyordu. Kerhe nehrinden uzanan söz konusu üstü açık kanal suyu yaklaşık 350 metreküp kapasitesi olan kale dışındaki büyük mahzene getiriyor. Mahzenin uzunluğu 10 metre, genişliği 7, yüksekliği ise 4,5 metredir. Mahzenin tabanı büyük tuğlalarla döşenmişken özel harç ile güçlendirilmiştir.
Mahzenin iki yan duvarı pişmiş tuğla ve alçıdan yapılarak taban üzerine örülmüş. Kent tarafından olan duvar ise tamamen pişmiş tuğladan ve kirişten inşa edilerek altında 9 küçük kanal veya ders bulunuyor. Bu kanallar suyu kentin içine doğru yönlendiriyor ve muhtemelen kente suyun giriş miktarı ve debisine göre tasarlanarak inşa edilmiştir. Basınç ile mahzene giren su basınç da bu kanallara havuza giriyor. Ve halk da bu suyu kullanıyordu. Aslında eğimli olan 9 bağlantı kalanınca arıtılmış olan su üst havuza da taşınıyordu. Günümüzde ise Fransız fizikçi Pascal'ın bileşik kapların fiziksel kanunu olarak bilinen kanun pratikte 3000 yıl önce elhamlar tarafından kullanılıyormuş.
Söz konusu havuzlarda tek parça olan tuğlalar sert alçı harcı ile işlenmiş fakat en sonda izolasyon için zift kullanılmıştır. Günümüzde ziflerin izi geri kalan tuğlalar üzerinde göze çarpıyor. Üstelik bölgenin petrol zengini olması nedeniyle 3000 yıl önce insanları petrol ve ziftin ne olduğunu bildiklerini gösteriyor. Mevcut kanıtlar ayrıca Bişapur'da Anahita Mabedi gibi benzer binalarla kıyaslandığında bu tesislerin suyun taşmaması, taşkınlıkların önlenmesi ve suyun belirli bir seviyede kalmasına çalışıldığı, üstelik sızıntıların da önlenmesine çalışıldığı gözleniyor. Dış kale ve ikinci kale arasında bazı hamamlar keşfedildi. Fakat onlara su ulaştırma sistemi daha çözülmemiştir.
Fransız arkeolog Roman Grishman, Çoğa Zembil kitabının girişinde Dur Untaş tarihi kentin mazisi hakkında şöyle yazıyor. Milattan önce 13. asrın yaklaşık ortalarında Karun Nehri'nin kaynaklarından biri olan Dez Nehri'ni ana yolundan saptırarak ona kavis veren büyük bir tepe Elam Kralı Untaş Gal tarafından seçildi. Ve orada küçük dini bir kent kurularak halkın ziyaret merkezine dönüşmesine karar verildi. Bu küçük kente kurucusunun ardından esinlenerek Dur Untaş adı verildi. Untaş Gal suyu mahzene getirmek için yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir kanalın inşa edilmesini de emreder. Bu kanal Şuş, Susa kentinin batısında akan Kerhe nehrinden başlıyor. Asur medeniyetini inceleyen araştırmalar bu nehri Okno veya Mavi olarak biliyorlar. Bu da suyun duru ve temiz olduğunu gösteriyor. Kralın amacı dini bir merkez kurmaktı. Kendisinden önce yapılan tüm dini merkezlerden daha büyük olmasını istiyordu. Bu yüzden de bu merkezi büyük bir su kanalı ve muazzam su tesisleriyle donatmıştı.
Roman Grishman, ziggurat içindeki küçük havuz ve su depoların varlığı ve çalışmasını, bölgede yüzeysel suların hareketiyle uyumlu olması, su yapısındaki mimari şekli, haznelerin tuğla döşemesi ve dikey oluklar nedeniyle bir nebze kabul ediyor. Ona göre bu tarihi kentin dini bir merkez olmasını kabul etmekle buralarda toplanan suyun kutsal olmasını, öyle ki ziggurata toplanan suyun teberrük olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından kullanılmasını kabul etmek gerekiyor. Bu da su yapısının bir su deposu ve mahzen olması mahiyetini kanıtlıyor. Her halükarda baraj, su arıtma tesisleri, su depoları ve sarnıçlar gibi su kullanma yapıları, ayrıca yüzeysel suları uzaklaştırma ve drenaj gibi su taşıma yapıları üzerine yapılan incelemeler ve teknoloji tarihlerini ele almak bizlere değerli konuları açığa çıkarıyor. Ayrıca gerçi değirmen, jeneratör ve şamandıra gibi suyun hareket enerjisiyle çalışan teknolojiler artık günümüzde işlevini kaybetmiştir. Fakat onların tarihi geçmişi ise eski dönemlerde suyun kullanma yöntemlerini daha bir açığa çıkarıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü bölümde beslenmenin iyi yaşama sanatındaki rolünü ele almak istiyoruz. Beslenmenin sağlığa olan doğrudan etkisi geçmişten beri bilinmektedir. İnsanoğlu geçen yüzyıllardan beri tecrübeleri ve denemeleriyle sağlıklı beslenmenin daha sağlıklı ve uzun bir yaşama sebebiyet vereceğini anlamıştır.
Kimi zamanlar yaşamımızda küçük ve kimi zamanlarda da büyük değişiklikler yaparak daha iyi bir hayat yaşayabiliriz. Değişim ise olumlu bir gelişme olarak büyük çaba ve azme ihtiyaç duyar. Olumlu değişimler zihinde yer alan fidanlar gibidirler. Meyve vermeye başladıkları zaman etkilerini kişinin hayatında göstermeye çalışırlar. Hastalık, depresyon veya kötümserlik yüzünden değişimi imkansız olarak görürsek hayatımızdaki ümidi de kaybederiz. Allah'a ümit edip kendi yetenekleri ve elindekilere güvenen birisi yeni bir başlangıcı deneyebilir. Ümitsizlik büyük bir engel sayılır. İslam dini de ümitsizliği büyük bir günah olarak saymıştır.
Şimdi büyük bir ümit ile hayatınızda olumlu değişimlere imza atmanızın zamanı gelmiştir. Daha iyi bir yaşam için sağlıklı olmak en önemli bileşenlerdendir. Sağlıklı bir insan sonsuz bir nimete sahip olmasına karşın bu nimete dikkatsiz olabilir. Sağlıklı bir insan çalışmak ve çaba göstermek için hazırlıklı bir vücuda sahip olup bu konuya önem vermek zorundadır. Geçen bölümlerde kişisel hijyen ve onun insanoğlunun hayatındaki önemiyle ilgili konuşmuştuk. Sohbetimizin devamında beslenmenin hayatımızdaki eşsiz konumuna değinmek istiyoruz.
Her canlının vücudu doğal olarak hayatta kalmak ve sağlıklı yaşamak için yemeğe ve gıdaya ihtiyaç duyar. Gıda hissi yendikten sonra sindirilmenin ardından vücutta ısı ve enerji üreten herhangi bir sıvı veya katı maddedir. Sağlıklı bir gıda veya yemek bozulmuş dokuları onarıp yeni hücrelerin eski ve ölü hücrelerin yerine geçmesine neden olur. Her insan aldığı günlük besin maddesinden enerji elde ediyor. Genel olarak vücudun enerjisinin %50 ile 60'ı karbonhidratlardan, %15'i proteinlerden, geri kalan %35 ila 45'i de yağlardan elde edilir. Hayatta kalmak ve sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden beslenmemize büyük değer verip özen göstermeliyiz.
Beslenmenin insanın sağlığında oynadığı rol eskiden beri bilinmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır tecrübeleri ve deneyleriyle sağlıklı ve uzun bir yaşamın sağlıklı beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu anlamıştır. Çeşitli yemekler ve farklı besin maddelerinden yararlanma doğru beslenmenin temel ilkelerindendir. Yeterli ve tam bir şekilde beslenme, neşelenme ve sağlıklı olmaya yol açıp hastalıklara da azaltacaktır. Sağlıklı bir yemek veya besin maddesi vücudun ihtiyaç duyduğu gerekli enerji miktarını da sağlamasının yanı sıra insana çalışması, düşünmesi ve daha iyi yaşaması için fırsat tanır. Sağlıklı bir yemek insanın ruhunu ve psikolojisini de doğrudan etkileyip hayatı daha güzel, saadetli ve memnuniyet verici bir hale getirir. Ünlü bilim adamı Zekeriya Razi, hastalıkların tedavisinin ilk yöntemini hastaların beslenme tarzının değiştirilmesi veya uygun perhiz dönemine girmesi olarak belirlemişti.
Tahran Radyosu.
Sağlıklı bir yemek, vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri karşılayacak yemektir. Bunun için yemeklerin çeşitli olması gerek. İnsan tam sağlıklı olmak için tüm besin maddeleri gruplarına ihtiyaç duyar. Besin maddeleri ise 5 ana grupta tasnif edilebilir. Ekmek ve tahıl grubu, sebze grubu, meyve grubu, süt ve düşük yağlı ürünler, et ve et ürünleridir. Ekmek ve tahıl grubu ürünler, besin, fiberleri, yararlı karbonhidratlar, kimi B grubu vitaminleri, proteinler ve magnezyum içermektedir. Sebze grubunda ise farklı A ve C vitaminleri, potasyum gibi minerallerin yanı sıra büyük bir fiber ve su miktarı da yer almaktadır. Meyveler grubunda ise vitaminin C, A, besin fiberleri, mineraller ve su mevcuttur. Süt ve az yağlı ürünler grubunda ise kalsiyum, yüksek kaliteli protein, fosfor, B2 vitamini ve başka yararlı maddeler yer almaktadır. Et yerine geçen ürünler grubunda ise bol protein, demir, fosfor, B6 ve B12 vitamini, niyasin, çinko ve magnezyum vardır.
Beslenme uzmanlarının açısından ise önemli bir başka nokta da her öğünde en az 3 besin maddeleri grubundan alınmasıdır. Beslenme uzmanları ara öğün için ise meyveler ve ceviz, fıstık ve badem gibi çerez ve çekirdeklerin yenmesini tavsiye ediyorlar. Sağlıklı olmak için ayrıca günde belli miktarda sağlıklı içme suyunun tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle tatlı ve gazlı kolalar gibi sentetik ve endüstriyel içeceklerden uzak durulması ciddi tavsiyeler arasında yer alıyor. Görüldüğü üzere yağlar, sade karbonhidratlar ve farklı tatlılar ana öğünlerde hiçbir yeri yoktur. Çünkü ürettikleri aşure enerjilerine karşın vücuda çok az miktarda mineraller ve vitaminleri taşıyorlar.
Toplumun tüm fertleri için özellikle onların yaş, cinsiyet, gelişim dönemi, ergenlik, gebelik, süt ve yaşlılık veya fizyolojik değişimleri oranına has, uygun ve farklı bir beslenme tarzı öngörülmelidir. Hasta olan insanlar ise beslenme uzmanları ve doktorlarına danışarak kendi hastalıklarına has beslenmeye yönelmelidirler. Böylece sağlıklarına tekrar kavuşmaları ihtimali yüksek olur. İranlı kimyager, filozof ve doktor Muhammed bin Zekeriya Razi, hastaların tedavisi için ilk olarak onların beslenme tarzlarının değişmesine vurgu yapmıştır. Bugün biz insanlar kendi zevk ve damak tadımıza uygun olarak yemeklerimizi seçip belki de sağlığımıza daha az önem veriyoruz. Bu etken ve diğer etkenler insanın ömrünün azalmasına neden olur.
Halihazırda farklı büyüklüklerdeki rengarenk pizzalar ve sandviçler, gazlı içecekler, çeşitli tatlılar ve çikolatalar görünüşteki güzellikleriyle günümüz insanının gönlünü çalmayı başarmıştır. Bu ürünler kolayca bulunmalarına karşın insan için de besin değeri taşımıyorlar. Bunların bolca tüketilmesi insanın sağlığını ciddi tehlikeler ile karşı karşıya bırakabilir. Yağ, tuz ve karbonhidratların fast food ürünlerinde ve kolalarda bol olmasından dolayı kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski de artmıştır. Fast food ürünlerindeki yüksek sodyum oranı kişide ödem veya mide şişkinliğine yol açmaktadır.
Beslenme uzmanlarının belirttiğine göre yüksek sodyum oranı içeren beslenme tarzı, tansiyonu yüksek olan kişiler, diyabet, kalp ve damar sorunları yaşayan insanlar için ciddi tehlikeler doğuracaktır. Amerika Kalp Derneği ise yetişkinlerin günlük olarak 2300 mg'dan daha az miktarda sodyum kullanmaları gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu yüzden bir tek öğünde bile gereken sodyumun yarısına kadarını sizin vücudunuza aşılayan fast food ürünleri bu açıdan tehlike yaratmaktadır. Bunların yanı sıra fast food ürünleri, kolalar ve tatlılar da şişmanlık, obezite, hamilelik sorunları ve depresyona da yol açabilir. Fast foodlar ile ilgili en acı gerçek şu ki, kısa bir sürede kişinin açlığını gidermesine rağmen uzun vadeli olarak kişinin sağlığına telafi edilemez zararlar vermesidir.
Sağlıklı ve dengeli beslenme insanın da sağlıklı olmasına yol açmasının yanı sıra onu ruhsal ve psikolojik anlamda da güçlendirir. Gerçekte insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı beslenme şekline, besin maddelerinin kalitesine ve aldığı vitamin miktarına bağlıdır. Maalesef ruhsal ve psikolojik hastalıklar başka hastalıklar gibi hızlı bir şekilde teşhisinin yapılması mümkün değil. Yani bu hastalıkların belli belirtileri olmamasından dolayı bu hastalıklara tanı koymak çok zor. Ancak böyle bir hastanın yediği ve beslendiği maddelerin listesi ve beslenme adetleri belirlenip kimyasal tahlillerin yapılması sonucunda kişinin ruhi durumu da düzeltilebilir.
Örneğin ek miktarda alınan karbonhidrat ve tatlı miktarı tansiyona şiddetli dalgalanmalara yol açıp kişinin ruhsal ve psikolojik durumunu da etkileyebilir. Doktorların bakış açısından tansiyonun alt üst olması depresyon, anksiyete ve şizofreni gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir etki yapmaktadır. 2015 yılında yayımlanan araştırmaya göre yağlı ve bol karbonhidratlı bir şekilde beslenen deney farelerinin bilişsel performanslarının düştüğü anlatılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bu tür farelerin kısa süreli ve uzun süreli hafızaları zarar görüp yeni bilgiler ve sorunların çözümü ile sorumlu olan bilişsel yeteneklerin esnekliği ciddi derecede düşmüştür. Daha fazla karbonhidrat tüketen fare grubunun beyinlerinin bilişsel yetenekler açısından yaşadığı düşüş beslenmenin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.
Biyobilimler uzmanı ve beyin ve sinir sistemleri hastalıkları uzmanı Kathy Mangoson bu konuyla ilgili Oregon Üniversitesi'nin web sitesinde şöyle bir yazı yayımladı. Yağ ve karbonhidratlar insan vücudunun sağlıklı bakterileri sistemine değiştirip ona zarar vermektedir.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre, biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.